Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün 19 Mayıs 1919'a gideceğiz.
Hay hay.
Bir yolculuk zamanda. Öncesiyle belki 19 Mayıs 1919'da yaşananlarla ve o tarihin sonrasında etkileriyle konuşuyor olacağız. Bir kere tabii Türkiye'yi 19 Mayıs 1919'a hazırlayan sebeplerden herhalde bahsetmemiz gerekecek. Bir Kurtuluş Savaşı başlangıç tarihi olarak görüyoruz Atatürk'ün Samsun'a çıkışını. Peki öncesine gidersek eğer bunu hazırlayan şartlar neydi?
Bütün tarihi hadiseleri malum oluşu çok fazla ehemmiyet taşımıyor. Her ne kadar umumiyetle amme efkarına, kamuoyuna aksettirilen tarafı o hadisenin yaşanışı olsa bile bütün tarihi hadiselerin bir arka cephesi vardır. Yani sebepleri vardır. Bir de o tarihi hadisenin neticeleri vardır. Tarihçileri esas alakadar eden işin bu kısmıdır. 1919, 19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki ismiyle, yani Atatürk demiyoruz çünkü Atatürk ismini 1934'ten sonra almıştır. Ben bazı programlarda Mustafa Kemal Paşa dediğim zaman bazıları bundan her nedense gocunuyorlar. Atatürk demeye dili varmıyor diyorlar. Halbuki biz kronik konuşmaya çalışıyoruz. Yani 1919'da bir şahıs için Atatürk diyemezsiniz. Veya 1804'ten önce Napolyon için İmparator Napolyon diyemezsiniz. 1804'ten sonra imparator olmuştu. O zaman Konsül Napolyon Bonaparte dersiniz. Yani her ismin de bir zamanı vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın tabiriyle 19 Mayıs 1919 bir yeni hareketin başlangıcıdır. Biliyorsunuz nutuk bu tarihle başlar. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın, hatta bunu okuduğu zaman yine Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa'nın hatıraları mahiyetinde biraz da inkılabın müdafası mahiyetinde bir manifesto kitabıdır nutuk. Bu kitap böyle başlar. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlar. Bundan sonra bütün inkılap tarihi jargonunda 19 Mayıs 1919 Ankara Hareketi'nin başlangıcı olarak görülmüştür. Bu hadiseye bu kıymeti veren, yani sonradan inkılap tarihçileri olmuştur. Ama hadise ehemmiyetli bir hadisedir, ehemmiyetli bir tarihtir. 19 Mayıs 1919'dan önce neler oldu? Kısaca bir hülasa etmek, özetlemek gerekirse 1908 Osmanlı Devleti'nde Türk tarihinde bir devrin kapanışıdır. Mutlak monarşinin kapandığını görüyoruz. Sultan Abdülhamit, ki mutlak monarşinin artık son mümessillerindendir, annenevi idare tarzının son temsilcilerindendir. 1908'de yapılan bir darbeyle, ikinci meşrutiyet denilen bir darbeyle parlamentoyu topluyor ve artık Osmanlı Devleti'nin siyasi rejiminde bir değişiklik var. Bu rejimde artık padişah değil, bürokratlar ve askerler müştereken söz sahibidir. Ertesi sene Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Çünkü Sultan Abdülhamit'in tahta kalması bu rejimi hep diken üzerinde tuttuğu düşünülmüştür. Sultan Abdülhamit tahta indirilir, yerine munis bir padişah Sultan Reşat geçirilmiştir. Ve artık bürokratlar ve askerler, ki biz bunlara İttihat ve Terakki Cemiyeti diyoruz, Jön Türkler diye Avrupa'da bilinir, bunlar iktidarı ele geçirmiştir. Bu Jön Türklerin iktidarı hürriyet, adalet, müsavat sloganlarıyla kurulmuştur ama 10 yıllık iktidarları pek de bu sloganların hayata geçirildiği bir devre olmamıştır. Bol savaş, Trablusgarp Muharebesi, Balkan Muharebesi ve arkasından Birinci Cihan Harbi.
Çok acı bir bilanço.
Evet, bu savaşlar Türk tarihinin, İslam tarihinin en menfi neticelenen savaşlarıdır. En çok insan kaybının verildiği, toprak kaybının verildiği ve milli vicdanlarda en çok darbeyi hasıl eden savaşlar, mağlubiyetler olmuştur. Tabii bu mağlubiyetlerin faturası İttihat ve Terakki Hükümeti'ne fatura ediliyor. İttihat ve Terakki Hükümeti 1908'de iktidarı ele geçirdi dersek 1918 kadar 10 yıl başta kalmıştır. Sultan Abdülhamit'in tabiriyle 10 yıl memleketi idare ederlerse güzel bir şekilde 100 yıl idare ettik diye sevinsinler. Fakat onlar 10 yıl idare edememişlerdir ve memleket büyük bir çöküntünün eşiğine gelmiştir. Birinci Cihan Harbi'nde malumunuz biz Almanların yanında harbe girdik. Alman bloğu, karşı tarafta İngiliz, Fransız, Rus bloğu vardı. Bu zaten başta büyük bir hata. Yani güç dengesini iyi anlamamanın getirdiği bir kabahattir ve bu harp bizim aleyhimize bitti. 1918 Osmanlı tarihinin, Türk tarihinin belki en felaketli senelerinden bir tanesidir. Osmanlı orduları 7 cephede savaşmış. Bu cephelerde belki kısmi muvaffakiyetler elde etmişse de, Çanakkale, Kutul Emare gibi, umumi olarak harpten büyük bir mağlubiyetle çıkmıştır. 1 milyona yakın genç hayatını kaybetmiş. Pek çok toprak, ki bunların içinde Müslümanların yaşadığı Arap toprakları var, İşgal edilmiş. Daha önce işgal edilmiş ama hala hukuken Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Mısır gibi, Kıbrıs gibi topraklar artık tamamen kesin olarak elden çıkmış. Yani Osmanlı Devleti büyük bir felaketin eşiğine girmiştir. Nasıl ki İstanbul bile müttefikler tarafından işgal edilmiştir. Bir baş şehrin hükümet merkezinin işgal edilmesi hadisenin vahametini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Tam bu sırada taht değişikliği oluyor. Sultan Reşat vefat ediyor. Yerine kardeşi Vahidettin Efendi Sultan 6. Mehmet adıyla tahta çıkıyor. Vahidettin Efendi'nin karakterini anlatmadan 19 Mayıs'ı anlatmamız mümkün değil. Vahidettin Efendi iddiaçılara şuurlu bir şekilde düşman. Memleketi bu hale getirenlerin onlar olduğuna yakinen inanıyor. İngilizlerle iyi geçinmek gerektiğini, İngiliz dostluğunu en azından görünürde devam ettirerek harbin faturasının daha düşük kesilmesini düşünüyor. Yani İngilizlerle iyi geçinirsek İngilizler bize daha az fatura keserler, daha az zarar veririz, daha az zarar ederiz diye düşünüyor.
Almanlarla devam eden ilişkinin?
Almanlarla ilişki zaten bitmiş çünkü Almanya yenilmiş, işgal edilmiş. Artık Almanya'ya
ne kadar kurulmuş olanın aslında.
Tabii, münasebet kurmanın bir manası yok. Ama İngiltere şu anda dünyanın yegane hakimidir. O halde İngiltere'yle iyi geçinerek statükoyu en azından muhafaza etmekte fayda var diye düşünüyor. Ve bu arada Anadolu'da bu işgallere karşı bir takım reaksiyonlar doğuyor. Bütün Anadolu şehirlerinde oranın ileri gelenleri toplanıyorlar ve bu işgale karşı acaba nasıl bir tavır almalıyız? İstanbul işgal edildi. Hükümet acaba rahat karar alabiliyor mu diye toplanıyorlar ve kongreler tertipliyorlar. Bu kongreleri tertipleyenlerin ekserisi oranın ileri gelenleri ama bunların içinde İttihat ve Terakki'nin kalıntıları da çok. Her ne kadar İttihat ve Terakki rüyesası ileri gelenleri kaçmışlarsa da Anadolu'da İttihat ve Terakki'nin şöyle bir hususiyeti vardır. İttihat ve Terakki Osmanlı Devleti'nin ilk defa teşkilatlanmış bir siyasi partidir. Ve o kadar ciddi, o kadar kuvvetli bir şekilde teşkilatlanmıştır ki zaten biliyorsunuz hemen kurulur kurulmaz iktidara gelmiş. Bütün köylere, kasabalara kadar teşkilatlanmış, ciddi bir servet sahibi olmuş. Anadolu'da iddiaçı olmayan neredeyse yok gibidir. Bütün ileri gelenler İttihat ve Terakki'ye bilerek veya bilmeyerek mensuptur.
Bu bir rüzgar mıdır?
Bir rüzgardır, bir rüzgar. Ve bu teşkilatlanma içinde İttihat ve Terakki bunun semeresini yemiştir. Günümüze kadar da bu devam ediyor. İttihat ve Terakki teşkilatlanmış bir parti olduğu için ondan sonra kurulan bütün partiler saman alevi gibi yanıp gitmişler. Ama İttihat ve Terakki daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası olarak devam etmiştir. Sadece bunu parti olarak düşünmeyin. Diğer bütün partilerde de İttihat ve Terakki'nin ciddi bir rolü ve tesiri vardır. Türkiye'de kurulan bütün hemen hemen siyasi partiler bila istisna hepsi İttihat ve Terakki'nin birer alt versiyonlarıdır. İşte onun İslamcı yönü, Türkçü yönü, liberal yönü, sosyalist yönü bu partilerde ortaya çıkmıştır.
Buradan akademik olarak particiliği öğrendikleri sonucunu mu çıkartmalıyız?
Evet. Komitacılıktan komitacılıkla başa geldiler. Daha sonra particiliği öğrendiler ama bu particilik biraz tabii makyavelist bir particilikti. Partizanlıktı yani. Muhalifleri sindirebilmek, rahatça hükümetlere kendi partisinden olmayanları nüfuz edebilmek. Yani biraz işin demokratik değil de antidemokratik olarak bir güçlülük, bir hakimiyet mevzu bahistir İttihat ve Terakki'de. Bu Anadolu'daki mukavemet hareketleri diyoruz biz bunlara. Ta Oltu'dan tutun Alaşehir'e kadar. Bütün Anadolu kasabalarında oranın ileri gelenini toplanıyor ve ne yapabiliriz? Bir karar alıyorlar. Mukavemet edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Ne kadar askerimiz var, ne kadar silahımız var? Birbirimize nasıl koordine olabiliriz? Ne yapmalıyız? Yani ya memleketimiz işgal edilirse ne yapmalıyız diye. Bu enteresan bir duruştur. Şimdi Sultan Vahidettin bundan haberdar. İstanbul işgali altında. Şimdi sulh müzakereleri başlayacak. Yani mütareke imzalanmış. Mondros'ta felaket bir mütareke imzalanmış. Enteresandır bu mütareke imzalayanlar. Daha sonra Ankara'da Kemalist hareketin içinde olmuşlardır. Rauf Bey mesela. Bu hatta Sultan Vahidettin'i ziyarete gittiklerinde adettir. Bir anlaşma imzalandıktan sonra padişah hükümet ziyaret edilir. Sultan Vahidettin bunları kabul etmemiştir.
Peki nasıl imzalayabiliyor?
Şimdi hükümet bir salahiyet veriyor bunlara. Padişahın biliyorsunuz rolü meşrutu
monarşide mahsuttur. Ama yine de mahsuttur. Cevap vermesi gerekecek.
Şimdi şöyle. Hükümet bunlara tam salahiyet vermiş. Ordunuz yenilmiş. Fevkalade sıkıntılı bir zamandasınız. Bir mütareke yapmanız icap ediyor. Mütareke yapılmış. Mütarekenin hükümleri biraz muğlak. Yani görünüşte belki çok normal geliyor ama mesela bir madde var ki müttefikler tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilecekler. Bu tehlike neye göredir? Yani bunun müşahhas somut bir şeysi yok. Tarifi yok. İşte bundan dolayı zaten Anadolu'nun pek çok şehri ve bu arada İzmir işgal edilmiştir. Bu mütarekenin bir yumuşak tarafıdır. Sulh müzakereleri yapılacak. Bu müzakerelerde elimizin güçlü olması lazım. Çünkü sizin elinizde kadar her ne kadar mağlup da olsanız elinizde bir takım imkanlar var, bir takım güçler var, kozlar var eski tabirle. Bunu karşı tarafa sunacaksınız, arz edeceksiniz ve masadan mümkün mertebe az zararlı. Canım. Karlı demeyeyim ama az zararlı yani çıkacaksınız.
Zaten ağır bir müteahhit olacağı biliniyor.
Biliniyor.
Ama en azla.
Az zararla kaybedelim bu. Sulh anlaşması.
Peki var mı böyle bir ihtimal?
Tabii
yani
ki böyle
şartları
bir ihtimal.
Açısından. Elbette. Yani bir diplomatik kayıp mıdır yoksa?
Şöyle bir ihtimal var. Müttefikler Osmanlı Devleti'nin başında iddiaçıları düşman olarak görüyorlar. İddiaçılar çünkü Alman yanlısıydı. Ve bunlar ise Almanya aleyhtarı bir politika takip ediyorlardı. İttihatçıların varlığı bunlar için bir tehditti. Ve Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin bir savaş suçlusu olarak gördüler. Dediler ki bizim derdimiz Almanya ileydi. Siz niçin bu savaşa girdiniz? Sizin derdiniz neydi? Siz savaşı uzattınız. Bizim daha çok kayıp vermemize sebebiyet verdiniz. Binaenaleyh biz size ağır bir fatura keseceğiz diyorlardı. Sultan Vahidettin şu imajı vermek istiyordu. Memleketi bu hale sokan iddiaçılardır ve onlar gittiler. Biz iddiaçılara karşıyız. Onların politikalarını artık takip etmeyeceğiz.
Dolayısıyla
hatta
onların sorumluluğu.
Ben onların çok düşmanı olan damat Ferit Paşa gibi bir adamı bile hükümetin başına geçirerek bu iyi niyetimi gösteririm diyordu. İngilizler buna kanar mı kanmaz mı? İngilizler kanar mı yoksa bir politika yaparlar da bu politikada en karlı olanı mı oynarlar? Elbette onu göreceğiz. Bu imajı vermek istiyordu. Sultan Vahidettin vermek istediği imaj buydu. Bunu verirsek daha az bize zarar verir. İkna Peki. olurlarsa İngilizler tamam. Osmanlılar artık bir tehdit değil bizim için, İngiliz politikası için bir tehdit değil diye karar verirlerse bize daha az ceza keserler, daha az kayıpla biz bu savaşı neticelendiririz diye düşünüyordu Sultan Vahidettin. Fakat tabii bu İngiliz politikasının pek de öyle olmadığını söylemek lazım. Yani İngilizlerin yapmış olduğu planlarda Sultan Vahidettin'in bu iknasının tek başına yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek ki olmamıştır. Ama Sultan Vahidettin o zamanki politikayla bunu faydalı görmüştür. İşte Sultan Vahidettin hakkındaki ithamlar burada düğümleniyor. Sultan Vahidettin İngilizlerin ne mal olduğunu gayet iyi biliyordu. Nitekim hususi hatıralarında ve başkalarına söylediği sözlerde İngilizler hakkında çok doğru teşhisleri vardır. Ama bu demek değildir ki İngilizlerle ilişkileri kurmasın veya onlarla kötü münasebet kursun. Bu demek değildir. Tam tersine.
Siyaset bu değil zaten.
Evet bu değil. İngilizleri iyi tanıyorsa zaten ona münasip hareket etmesi icap eder ki bu da hadiseyi çok iyi bilmeyenler tarafından Sultan Vahidettin'in İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi ve hatta hainlik olarak değerlendirmiştik. Bu değerlendirmenin yanlışlığı ve temelsizliği ortadadır.
Bu bir satranç oyunu, rakibi tanımak lazım.
Aynen öyle, aynen öyle. Bazen tabii bütün hamleleri siz hesap ettiğinizi düşünüyorsunuz ama bir hamle var ki hesap edemiyorsunuz. İşte o hamle sizi vuruyor. Bu da mümkündür. Satranç oyununda bu var.
Elbette tabii burada hani taşlar hep aynı.
Evet.
Oynayanın ne yapabileceğini ya da oyunun şekline göre nasıl bir hamle evet. akıl edebileceğini her zaman düşünemeyebiliyoruz. Mondros mütarekesi sonrasındaki heyeti kabul etmediğini
kabul
söylediniz.
Kabul etmedi padişah. Yani bu bir protestoydu. Yani sizin bu... mütarek yani Sultan Vahidettin'in biraz değişik bir tabiatı var. İçine kapanık, çok fazla hislerini belli etmeyen bir tabiatı var. İnsanlara karşı da soğuk ve mesafelidir. Bunun belki neticesi olarak Mondros mütarekesini imzalayan heyeti kabul etmemekle bu protestosunu gösteriyor. Yapabileceği başka bir şey yoktur çünkü meşrutiyet padişahıdır. Bunu bilmek lazım. Parlamento var. Hükümet var. Padişahın buradaki salahiyeti mahduttur.
Parlamento onaylıyor zaten.
Sultan Vahidettin zaten diyor benim bu işlerde bir sorumluluğum yok. Ben neticede hükümeti git. Ben hükümet edemem. Yani padişah tek başına devleti idare edemez. Osmanlı meşrutu monarşisi böyledir. Anayasası böyledir. Bunu da bilmiyor insanlar. Yani padişahın her istediği olmuyor. O Sultanahmet zamanında tamam. Neden? Çünkü Sultanahmet anayasanın bazı hükümlerini askıya aldı. Ve saraydan idare etti devleti. Yine şeklen hükümet vardı ama her şey padişah. Ama Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin zamanı öyle değil. Çünkü meşrutiyet ilan edilince artık padişahın salahiyetleri hükümetin aldığı kararları tasdik etmek ve etmemekte kaldı. Ve meclisin aldığı kararları.
Etmemek noktasında bir yaptırımı var mı?
Etmeyince de hayır yaptırımı yok. Şöyle ki ikinci defa önüne geldiği zaman imzalamaktan başka çaresi yok.
Sadece oradaki şerhini ifade etmiş
geciktirebilir oluyor. Veya amme efkarını belki dikkatini çekebilir. Padişahın eli kolu bağlıdır. Bunun bu böyledir. Onun için padişah ben mesul değilim. Padişah mesul değildir çünkü siyasi hükümet etmez dedin.
Mondros mütarekesi deyince hepimizin tarih kitaplarından aklımızda kalan bir yedinci maddesi var evet. meşhur.
İşte o dediğim müttefiklerin tehlikeli gördükleri yerleri işgal etme maddesidir ki bu Mondros mütarekesinin can alıcı noktasıdır. Bu da müttefiklerin Anadolu'da pek çok şehri resmen veya fiilen işgal etmesi neticesini doğurmuştur. Aslında bu da biraz basit halkın aşırı reaksiyonudur. İşgal etse ne olacak? Neticede sonunda bir barış anlaşması yapılacak. Barış anlaşmasının şartları mühimdir. Yani lüzumsuz mukavemet edilmesini istemiyordu Sultan Vahidettin. Şimdi diyordu ki Mondros'u imzaladılar. Mondros'a göre bir yer işgal edecek. Siz buna mukavemet göstermeyin. gösterirseniz bu işgal kesinleşir. Yarın bir gün barış anlaşması yaptığımız zaman derler ki bakın biz demiştik ki burası tehlikeli. Tehlikeliymiş hakikaten derler.
Doğrularsınız ha, yani onları.
Zaten yenilmişiz. İstanbul zaten işgal altında. Yani bir şehirde mukavemet etmenin topyekün müdafaaya bir tesiri yok. Onun için
vatandaş olarak da yani şimdi biraz psikolojisine de bakmak lazım.
Ama işte vatandaş idare etmemeli memleketi. Yani şimdi insanlara göre şehirlerdeki direnişler, milisler çok kahramancadır ama ahmakça şeylerdir. Zarardan başka bir şey getirmez. Sultan Bayezid'in şeysi şuydu. Sistemli, doktriner bir mukavemet olsun. Fiili değil. Bu mukavemet daha korkutucudur. Mesela, ne yapacağı belli değil.
Mesela.
Kongre toplanıyor. Diyor ki biz işgale direneceğiz. Şimdi bu kararı almak başka. Fiili olarak milis kurup da işte İngiliz, Fransız, İtalyanlı, Yunan askerlerine mukabele etmeniz başka şey.
Peki şimdi o zaman işte Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı. Bunun için toplandı. Ve buradan bir takım kararlar çıktı. İşte ordu toplanacak, askerler bir araya gelecek vesaire vesaire. Ama bunların bir harekete geçmesine gerek yok. Bunun yaptırımından istifade edelim.
Sultan Vahidettin'in planı şuydu. Bu. Anadolu'daki bu mukavemet hareketleri lokal. Ben İstanbul'dan muktedir birini göndereyim. Bu mukavemet hareketlerini tek elden idare etsin. Böyle olunca hem daha güçlü olur, hem daha koordineli olur. Biz de barış anlaşmasında diyelim ki bakın, siz bizim memleketimizi işgal ediyorsunuz ama halk galeyan halinde. Ne olacağı belli değil. Savaş devam edebilir. Etmeyin, eylemeyin. Bu anlaşmanın maddelerini hafifletin. Padişah'ın planı buydu.
Peki.
İşte bunun için Anadolu'ya muktedir birinin gönderilmesi gerekiyordu.
O muktedir kişi kimdi? Adaylar kimlerdi? Reklamlardan sonra konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Mondros Müteahhikesi 7. maddesini sebep göstererek, yerel direnişleri bahane ederek Osmanlı toprakları işgal edildi. Anadolu toprakları işgal edildi. Sultan Vahidettin de bu direnişin bağımsız birbirinden uzak olması yerine İstanbul'dan gönderilecek tek bir kişinin komutasında bunun tek bir harekete dönüşmesini istedi. Evet. Bu muktedir kişi adayları kimlerdi öncelikle?
Tabii doğrudan kendisi bu işin içinde olamayacağı için, çünkü İstanbul işgal altındadır. Dolaylı olarak bunları yönlendirmeyi düşündü bir elden. Onun için burası
mühimdir. Bir taraftan da siyaset devam ediyor değil mi?
Ediyor. Yani benim haberim yok. Bakarız,
bir iyi düzeltiriz. Polis kötü polis.
Tabii bir de şu var yani, bu Anadolu'yu işgal edenlerin de niyeti orada asayiş yok, biz orayı işgal edelim değil tabii ki. Hepsinin Anadolu'da bir emeli var. Yani o kadar da masum değiller yani müttefikler. İşgal etmekte de evet Mondros'a dayanıyorlar ama hadisenin çok farklı boyutlarında var. Oraya biz girmiyoruz. Yani
bu kalıcı olabilecek bir işgal aslında
mümkün,
bakarsanız değil
mümkün.
Mi?
Evet. Yani İtalyanların Antalya ve civarında ve İzmir'de emelleri var. Daha sonra İzmir mesela Yunanlılara vaat edilmiş. Çünkü İzmir'de çok Rum var. Ve vaktiyle İttihat ve Terakki buradaki Rumlara çok zulmetti. Bunu bahane gösterdi Yunanlılar. Biz oradaki Rumları korumak mecburiyetindeyiz dedi. Bizim halkımız onlar. Biz nasıl Kıbrıs'a müdahale ettiysek harekat, Rumlar da Yunanlar da aynı gerekçeyle İzmir'e asker çıkardı. Ama maksatları bu muydu? Tabii ki değildi. Orada kalmak, burayı topraklara katmak ve Ege sınırlarını belki tamamen Yunanistan'a bağlamaktı. Ama İtalyanlarla burada mesela şeyleri çakıştı, menfaatleri. Avrupalılar Yunanları tercih etti. İtalyanlar onlara küstü ve Ankara'nın yanında oldular mesela. Enteresan politikalar bunlar. Belki de kasıtlı yapıldı.
Belki de öngörülemeyecek bir şeydi bu. Yani belki de onlar da öngörememişti bunu.
Belki de öngördüler. Hatta İzmir'de ilk kurşunu atan İtalyanlar olmuştur. Yani Yunanlara karşı ilk kurşunu atan İtalyanlardır. Yani atan tahsil
kendi
falan
aralarında
değildir.
Önce.
Yani silah atarak Türkleri onlara karşı kışkırtarak Yunanların İzmir'i ele geçirmelerine mani olmaya çalışmışlardı. Yani Yunan harbini başlatan aslında İtalyanlar olmuştur. Sebep büyük bir küskünlük. Yani İzmir bize
onlara
vaat
edilen yer. Evet.
Vaat edilmişken öteden beri onların öyle bir emelleri vardı. Daha sonra da hatta Mussolini 1925-26'da İzmir'e asker çıkartmaya kalktı. Yani Şeyh Said isyanı zamanında. Şimdi Anadolu'ya muktedir birinin gönderilmesi ve bu mukavemet hareketlerinin tek elden toplanması lazım. Ama bu kişinin şüphe çekmeden gönderilmesi lazım ve başka bir vazifeyle gönderilmesi lazım. Tam o sırada Karadeniz'de bir takım asayişsizlik hareketleri doğdu. Karadeniz'deki Rumlar orada yaşayan Türkler tarafından tazyik edildiler ve göçürüldüler. Çünkü bir taraftan işgaller var, halk galeyana geliyor. Bunu bahane ederek İngilizler müdahale ettiler. Dediler ki İstanbul'a mütarekenin mahallinde doğru olarak tatbik edilmesini siz teftiş edeceksiniz, hükümetsiniz. Çünkü Mondros mütarekesine göre ordunun silah bırakması lazım. Sultan Vahidettin diyor ki zaten silah bıraksan ne, bırakmasan ne, ordu diye bir şey kalmamış. Yani ordu silah bırakmasa İngilizlerle sizin
Tek başınıza
mukabele etmeniz mümkün değil. Bunun bir zararı yok diyor yani. Zaten olan olmuş. İşi diplomatik sahada kazanmak lazım. Anadolu'ya bir kumandanın gönderilmesi lazım. Yani bu kumandan aslında İngilizlerin Karadeniz'deki asayişi temin, Mondros Mütarekesi'nin güzel tatbikini kontrol için gönderilen bir adamdır. Sultan Vahdettin'in niyeti ise Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elden toplamaktır. Biraz evvel anlattığımız gibi. Bunun için yüksek rütbeli bir subay ve iddiatçı olmayan bir subay lazım. Böyle bir insan bulmak çok zor. Çünkü subayların çoğu öyle veya böyle İttihat ve Terakki'nin adamlarıdır. Çünkü İttihat ve Terakki iktidara geldikten sonra orduda tensikat yaptı ve iddiatçı olmayan subayların hepsini ordudan attı. Yerine kendi adamlarını veya kendi sempatizanlarını koydular. O şimdi bizim kahramanlıklarını kutladığımız Halil Kutlar, Ali San, Sabisler, Nurettin Paşalar, hatta Medine kahramanı Fahrettin Paşa, bunların hepsi iddiatçıydı. Ve İngilizlerin gözünde istenmeyen adamdı. İstanbul'da iddiatçı olmayan birkaç paşa kalmıştı. Tabii rütbeleri düşük olanlar var ama rütbesinin yüksek olması lazım. Üç paşa var. Şerkes Ferit Paşa, Palabıyık Ziya Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Bunlardan ilk ikisi böyle bir harekete girmekten sarfı nazar ettiler. Birisi prostat ameliyatını bahane gösterdi. Birisi başka bir şeyi bahane gösterdi ve İstanbul'da kaldılar. Geriye Mustafa Kemal Paşa kalıyordu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa rütbesi itibariyle buna uygun birisiydi. İkiye İttihat ve Terakki'den Enver Paşa ile olan rekabet sebebiyle ayrılmış. Her ne kadar kendisi fikren iddiatçı ise de organik olarak iddiatçılarla bir bağı yok ve ciddi bir Alman antipatisi ve İttihat ve Terakki antipatisine sahip. En ideal namzet Mustafa Kemal Paşa'dır. Mustafa Kemal Paşa hükümetin önce gitmek istemeyen Mustafa Kemal Paşa.
Peki,
Mustafa Kemal Paşa'nın
İttihat ve Terakki ile
organik olarak bir bağı yok. Ondan dolayı o kabule şayan birisi. Mustafa Kemal Paşa'nın esas maksadı İstanbul'da kalmak, padişahın kızıyla evlenmek, harbiye nazırı olmak ve memleketi mukadderatında söz sahibi olmaktır. Bunu biliyoruz. Ancak böyle bir proje ortaya çıkınca Mustafa Kemal Paşa istemeyerek de olsa Anadolu'ya gönderilmeye karar veriyor. Nitekim Nutuk'ta bunu beni İstanbul'dan tebit etmek istediler, sürmek istediler. Tebit sürmek demek, uzaklaştırmak demek istediler diyor. Yani o onu öyle görmüştür. Kendisinin Anadolu'ya çıkışını bir milli mücadele başlatmak, bir kurtuluş savaşı başlatmak misyonuyla hiçbir zaman İstanbul'dan hareket
etmemiştir.
İstanbul'dayken böyle bir... Onu kendisi söylüyor. Beni İstanbul'dan uzaklaştırmak istediler diyor. Yani o belli bir şey. Sürgün olarak gittiğini düşünüyor.
İstanbul'da böyle bir birlik hareketi için çalışmalar var mıydı?
Şöyle, İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'ya karar veriyor. İngilizlerin de muvafakati alınıyor. Damat Ferit Paşa'nın hazırladığı bir kararname padişah tarafından imzalanıyor. Ve Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi. Bu şu demektir. Bütün ordular buna bağlıdır. Onlara emir verebilir, valilere, kaymakamlara emir verebilir. Yani fevkalade bir komiser gibi gönderiliyor. Padişahın vekili olarak gönderiliyor. Bu mühimdir. İkincisi kendisine ciddi bir mahiyet götürmesine izin veriliyor. İstanbul'dan o zaman ayrılmak çok zorken bu aslında bir imkandır ona. İstediğin adamı seç götür. Kalabalık bir mahiyet yanına veriliyor. Otomobiller, atlar veriliyor. Ve Osmanlı bakanlıklarının, nezaretlerinin kasasında kalan cari hesaplardan paralar toplanarak kendisine tahsisat-ı mestur eden, örtülü ödenekten ve bir yazıda resmi ödenekten bir para tevdi ediliyor. Bu paranın miktarı hakkında çok çeşitli rivayetler vardır ama yani ciddi bir misyonu tevdi edildiğini gösteren bir paradır.
Peki öncesinde sarayda bir görüşme var mı?
Padişahla iki kere görüşmesi var. Bunlar tarihe geçmiş. Kendisi de zaten Mustafa Kemal Paşa bunları anlatıyor. Bir tanesi Cuma Selamlığı'nda, bir tanesi Yıldız Sarayı'nda. Yıldız Sarayı'ndaki görüşme enteresandır. Hatta bugün bile Yıldız Sarayı'nı gezenler o mülakatın yapıldığı salonu görebilirler. Çünkü Mustafa Kemal Paşa onu çizmiştir, krokesini. Padişah nerede oturuyor, ben nerede oturuyorum. Düşman dreadnoughtları pencereden gözüküyor zaten boğazda. Hadisenin vahametini gösteriyor. Padişah kendisine diyor ki, Paşa şimdiye kadar bu memlekete çok hizmet ettim. Bunların hepsi kitaba geçmiştir diyor. Orada bir kitap gösteriyor. Onun tarih kitabı olduğunu anladım diyor. Ama şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha mühimdir. Memleketi kurtarabilirsin.
Kendisi tabii, mi ifade ediyor?
Evet, kendisi ifade ediyor. Şimdi tabii bu sözler çok çeşitli şeylere yorumlanabilir. Yani mesela Mustafa Kemal Paşa'nın Vahidettin Han'ın emriyle gittiğini söyleyen ve Yunan Harbi'ni Sultan Vahidettin'in başlattığını söyleyen milliyetçi sağ kesim işte orada memleketi kurtaracaksından kasıt Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaksın. Ben böyle düşünmüyorum. Memleketi kurtaracaksın. Anadolu yani bu mukavemet hareketlerini birleştirerek bizim elimizi güçlendireceksin ve biz barış anlaşmasında avantajlı bir statü kazanacağız.
Peki, ikisini de şimdi sormak istiyorum. Evet. İlki şimdiye kadar bize öğretilen kısmı evet. işin zaten. Gerçi biz...
Bir de şu var tabii, sol inkılap tarihi doktrinine göre böyle bir şey yok.
Onu söyleyecektim. Gerçi
Sultan
biz Vahidettin bunu...
böyle bir şeyle alakası yok. Hatta onlar bazen bu mülakatı bile neredeyse nutukta geçen bir mülakatı bile, ki sonradan bunu müteahhit defalar Mustafa Kemal Paşa tafsilatıyla anlatmış. Çankaya'da, Lord Kinross'ta bu hadise çok daha etraflı ve tarih felsefesi ışığında ele alınmıştır. Ama bazı inkılap tarihi doktrininde bu tamamen şeydir. Sultan Vahidettin'in böyle bir rolü hiç yoktur.
Peki o zaman buradan şunu mu çıkarmalıyız? Sultan Vahidettin'in Anadolu'da bir kurtuluş savaşı hareketi olması beklentisi yoktu.
Hayır, yok. Hatta karşı buna o. Silahlı harekete karşı Sultan Vahidettin. O bize daha çok zarar verir diye düşünüyor.
Peki oradaki orduları bir araya getirmesi görevi...
Tehdit içinde. Tehdit içinde.
Sadece istersek başarabiliriz.
Evet, tehdit içindir. Halk dinlemiyor. O kadar kolay değil bu. Yani bu savaş sürebilir. Anadolu daha asayişsizlik devam edebilir. İngilizleri korkutmak, müttefikleri buna ikna etmek için yapılmış bir atraksiyondur.
Peki bu toplantıdan, bu görüşmeden Sultan Vahidettin'in bu kararda, bu düşüncede olduğu Mustafa Kemal Paşa tarafından anlaşılmış mıdır?
O kesin. O daha öncesi de var çünkü o hadiselerin. Hükümetle görüşmeler var. Hükümet adamlarıyla görüşmeler var Sultan Vahidettin'in vasıtasıyla. Mustafa Kemal bunu gayet iyi biliyordu. Sonraki zaten yazışmaları ve İstanbul hükümetiyle olan münasebetleri de bunu gösteriyor. Bu hadisenin o zaman böyle anlaşıldığını
gösteriyor.
Peki
onun fikri de bu mudur? Anadolu'ya gitmeden önce.
Tabii tabii.
Mustafa Kemal Paşa'nın açısından. Yani yeni bir devlet kurmak değil, var olan devletin elini güçlendirerek yeniden güçlenmek mi?
Bence Mustafa Kemal Paşa'nın çok basit, pragmatik bir düşüncesi vardı. İstanbul'da ben Harbiye Nazırlığı'nı istedim, vermediler. Padişah'ın kızıyla evlenmek istedim, vermediler. Suriye cephesini kaybettim diye bana ceza olsun diye hiçbir vazife vermediler. Ben yüksek rütbeli bir paşa, mirliva olduğum halde İstanbul'da, ferik olduğum halde İstanbul'da boş boş oturuyorum. Bu bir şeydir, yani benim için bir fırsattır. Anadolu'ya geçeceğim 9. Ordu Müfettişi olarak. Bu bir fırsattır benim için. Yani bundan sonraki askeri kariyerimde de benim için bir fırsattır diye düşünmüştür. Mustafa Kemal Paşa'nın hiç öyle bir Anadolu'ya gideyim, İstiklal Savaşı başlatayım, bu öyle bir şey emeli yoktu katiyen. O emeller Erzurum Kongresi'nden sonra teşekkür etmiştir.
Şimdi oraya geleceğim ama biraz bu süreci hızlandırarak geçmek istiyorum. Evet. Bir mahiyet alarak, yanına güvendiği adamları da toplayarak.
Evet. Bu arada özür dilerim, İngilizlerle de görüşmeleri var. Şimdi İstanbul İngilizlerin işgali altında. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gidiyor. Bu büyük bir iş. Bu işin iç yüzü nedir diye anlamak istiyor. Ve o zaman Pera Palas'ta
kendisini talep ediyor bu görüşmeyi.
Vasıta oluyorlar. Yani bu hadisenin esasını öğrenmek istersen diye bazı arkadaşları, yani daha önce İngiliz istihbaratıyla temasa geçmiş olan İngiliz istihbaratçı, bunu yanlış anlamayın. Savaş kaybedilmiş, İngilizler işgal etmiş. İngiliz istihbaratıyla temas kurmak gayet normaldir. Yani bunda bir kötü niyet aramaya gerek yok. Mustafa Kemal Paşa burada çeşitli İngiliz istihbarat vazifelileri, ki bunların en başında Raif Firo geliyor. Bu bir misyonerdir ama aynı zamanda istihbaratçıdır. Bu Anadolu'ya gönderme işinin iç yüzünü onlarla da konuşuyor. Yani hadisenin çeşitli ihtimallerini, yani İngilizler nasıl bakıyor, İngilizler bu işe nasıl bakıyor, bu iş şöyle olursa nasıl olur, böyle olursa, İngilizlerin bu husustaki fikrini orada öğreniyor. Mustafa Kemal Paşa'nın bu hadisenin, bu vazifenin esas mahiyetini bütün hatlarıyla anlaması da bu Pera Palas'taki İngilizlerle, İngiliz istihbaratçıları görüşmesi neticesinde teşekkür ederim.
Peki buradan çıkan sonuç, işlerin aslında Sultan Vahidettin'in istediği gibi gitmeyeceği yolunda mı?
Tam o kadar değil. Yani orada ilk İngilizler çok ustaca bir siyasetle Sultan Vahidettin'le paralel düşündüklerini, ancak işte Anadolu'da Yunan, İtalyan, Fransız, Rus emellerinin olduğunu, buna karşılık İstanbul hükümetinin menfaatine olan bir planı destekledikleri imajını veriyorlar. Mustafa Kemal Paşa şunu anlıyor. Padişah beni Anadolu'ya gönderiyor. Görünürdeki vazifem asayişi temin, Mondros Anlaşması'nın tatbikine nezaret. Ama esas vazifem Anadolu'daki mukavemet hareketlerini toplamak. İngilizlerin vazifesi ise Anadolu'da kontrolü İstanbul'un elinde tutmak. Mustafa Kemal bunu anlıyor. Kontrol İstanbul'un elinde olursa, yani İngilizlerle konnekte halde bu iş yürütülürse, diğerleri bertaraf edilecek ve bundan bir... yeni bir statü ortaya çıkacak.
Ama bu
bir devlet ortaya çıkacak.
Şimdi yeni bir devlet ortaya çıkacak, başka bir şey. Yeni, yani İngiliz himayesinde bir devlet başka bir şey, Osmanlı'nın devamı başka bir şey. Biz bunu hangisini anlamalıyız beklenti olarak?
Mustafa Kemal Paşa'nın anladığı orada şuydu. İngilizler burada bir protektora kuracaklar. Manda kuracaklar. Bu manda idaresinde padişah sembolik olarak bulunacak, fakat burada söz sahibi olan bir başkası olacak.
Hindistan.
Mustafa Kemal Paşa o kişinin kendi olacağını düşünmüştür.
Yani orada zaten yeni devletin yönetiminde olacağını,
evet,
hatta çok yukarıda olacağını.
Devletin yerinde
Yeni yönetim biçiminin.
Yeni yönetim biçiminin başında kendisi olacağını düşünmüştür. Böyle anlamıştır hadiseyi. Anadolu'ya giderse böyle bir fırsatın olduğunu anlamıştır. Nitekim o zamanki ecnebi gazetecilerle olan mülakatları, ki bizdeki inkılap tarihinde bunların hiçbirisi geçmez. Mülakatlarını bunu açıkça söylüyor. İngiltere Türkiye'de bir protektora kuracaktır. Bu anlaşılıyor. Bunu yaptığı zaman Alman aleyhtarı olan, iddiaçı olmayan, kendisinin büyüklüğünü takdir etmiş tecrübeli idarecilere ihtiyaç duyacaktır. Ben bu hususta kendilerine hizmet vermeye hazırım şeklinde bir beyanatı vardır. Bu İngiliz komiseri olmaya talip olduğunu gösteriyor. Bunu da gene bir kötüleme, bir kınama mahiyetinde söylemiyorum ben. Bu real politiği çok iyi analiz etmenin bir neticesidir.
Peki, şimdi zamanda... Yani
ben de olsam aslında, aynısını düşünürüm o zaman.
Şimdi zamanda sınırlı olduğu için aslında biraz da 19 Mayıs'a yaklaşmak neticesi, istiyorum.
Neticesi bütün bu hadiseler Mustafa Kemal Paşa'yı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmaya yöneltmiştir. Benim acizane anlatmak istediğim şu. Burada ne Sultan Vahidettin'in ne Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yepyeni bir hareket başlatacağız. Bu bir mukavemet hareketidir, bu bir direniştir, milli mücadeledir, kurtuluş savaşıdır, böyle bir şey yok.
Peki 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Evet. Gerçekten çok iyi karşılandı. Sonuçta Anadolu'da padişahın evet. tek yetkilisidir.
Ve bir ümit doğdu Anadolu'da, tamam. İstanbul hükümeti her şeyden haberdar. Biz doğru yoldayız. Mustafa Kemal Paşa da bunun temsilcisi olarak içimizdedir. Ve hakikaten 19 Mayıs çok mühim bir dönüm noktasıdır. Yani belki 23 Nisan'dan da, belki 29 Ekim'den de daha mühimdir 19 Mayıs. Çünkü birkaç gün önce Yunanlılar İzmir'i işgal ettiler. Mustafa Kemal Paşa o zaman İngilizlerle konuşmasının ciddiyetini anladı. İngilizler dediler ki, bakın İngilizler Anadolu'yu işgal edecekler. Yunanlılar. Anadolu karışacak. Sizin misyonunuz o zaman ehemmiyet kazanacak dediler.
Zaten Mustafa Kemal Paşa aynısını söylemişti.
Evet, acaba beni oyalıyorlar mı? Acaba beni Anadolu'ya gömmek mi istiyorlar diye bir tereddüt vardı içinde. 16 Mayıs'ta. İzmir'in işgali tamam. Bu, hatta Sultan Vahidettin'in yazıları var. Niçin Mustafa Kemal Paşa hala İstanbul'da? Gitmiyor. Niçin gitmiyor? Her istediğini verdik. Niçin gitmiyor? O İngilizlerin paralel düşünüp düşünmediğini anlamak istiyordu. İngilizlerin dediği çıktı. 16 Mayıs'ta İzmir işgal edildi. Mustafa Kemal tamam dedi. Bu proje doğrudur, tamamdır. Ve onun üzerine Samsun'a çıkmıştır. Ve çıkarken İngiliz vizesiyle çıkmıştır. İstanbul işgal altında da öyle kaçarak gizlice değil. O gemide, bandırma gemisi de hükümet tarafından tahsis edilmiştir. Bütün bu işleri gören Avni Paşa, Erken Harbiye reisidir. Sonra 150'liklerden olup sürgün edilmiştir. O da enteresan. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen ve bütün hazırlıkları yapan Avni Paşa sonradan sürgün edilmiştir. Bu da enteresandır. Darbeler, ihtilaller kendi çocuklarını yerler. Ve 19 Mayıs 1919 hakikaten ciddi bir gün dönümü, yıl dönümüdür, bir tarih dönümüdür. Ve ondan sonra artık Anadolu'da yeni bir hareket başlıyor. Bu hareket başlangıçta...
Şimdi bu noktada bilinçli bir hareket değil aslında. Bizim bugün dışarıdan baktığımızda gördüğümüz Kurtuluş Savaşı başlangıcında hala değiliz.
Hayır. Yani hala... inkılap tarihleri romantik bir şekilde böyle diyor ama katiyen değil. Bu 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Vahidettin'in kendine verdiği resmi ve gayri resmi misyonu başlattığı ve bir tarihtir. Erzurum Kongresi'ne kadar böyle devam etmiştir. Erzurum Kongresi'nde hadisenin azametini görünce Mustafa Kemal Paşa, o zaman işte İngilizlerin planlarının doğru olduğunu anlamıştır.
Yani aslında kim işgal ederse etsin sonunda burası İngilizlere kalacak.
İngilizlere kalacak ve İngilizler bizi bu işgalcilerle karşı karşıya getirecek ve yeni bir sistem doğacak. Bu sistemde ben rol alabilirim. Bunu bir vatansever olarak, bir iyi niyetli olarak, kim bilir belki kendini düşünerek, bilemeyiz orasını, kabul etmiştir. Ve Erzurum Kongresi'ndeki dışlanmışlık önce kendisini bir ümitsizliğe düşürmüş. Kabul edilmemiştir kongreye. Sen kimsin, nereden çıktın? Ama
aslında
daha sonra...
Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa ile ya da paşa için toplanmış değildir. O zaten...
Yo, o zaten dediğim gibi kongreler toplanıyordu. Doğudaki mukavemet hareketleri kendiliğinden birleşelim, Erzurum'da bir ortak kongre yapalım dediler. Bu kongreye İstanbul'dan dediler, siz burada murahhas değilsiniz, siz buraya katılamazsınız. Onun üzerine bir murahhas dedi ki, ben çekiliyorum, benim yerime Mustafa Kemal Paşa katılsın. İstanbul'dan geldi çünkü taze haberler var. Onun üzerine kongre kabul etti kendisini.
Yani kendisi toplamadı.
Hayır, kendisi toplamadı. Kongreye katılması İstanbul'u işkillendirdi. İşte o zaman grift planlar işlemeye başladı. Mustafa Kemal Paşa'ya derhal İstanbul'a dönmesi emredildi.
Burada koptu.
İş burada koptu. Hmm. Yani Mustafa Kemal Paşa hadiseyi burada anladı. Ve orası bir dönüm noktasıdır.
Ama burada yine yani başka bir ülkenin mandası konuşulduğunda çıkan kararlar mandaya karşıydı.
Değildi. Hayır, tamamen yanlış. Sivas Kongresi'nin 6. maddesi mandanın kabul edilmesine dairdi. Fakat sonra Amerika...
Kabul edilemez sonra.
Hayır, hiç alakası milli. Yok. Alakası yok. Sivas Kongresi'nde mandayı kabul ediyoruz. Uzak deniz aşırı bir ülkenin, yani Amerika'nın mandasını kabul ediyoruz şeklindeydi. Mustafa Kemal Paşa'da baktık İngilizler manda kurmayacaklar. Amerikan mandası olsun istedi. Ve o zaman bunun propagandasını yaptılar. Fakat daha sonra Woodrow Wilson'un basın müşaviri Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeye geldi. Bunda biliyorsunuz gazeteciler umumiyetle istihbaratçıdır. Dedi ki Wilson'un bir beyanatı var, birkaç gün sonra gazetelerde neşredilecek. Sureti katiyede Anadolu'nun manda yapılmasına karşı, yani Amerika mandayı kabul etmiyor çünkü İngilizlerin başka planları var. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa daha Woodrow Wilson'un açıklaması neşredilmeden biz mandaya karşıyız dedi. Ve Sivas Kongresi'nin 6. maddesi metinden çıkarıldı, tarih kitaplarından çıkarıldı. Anlaşmanın orijinaline bakın, orada mandanın kabul edileceği görülüyor.
Bizim bildiğimiz
İnkılap
Sivas
tarihi
Kongresi.
Normal tarihten de daha iyi kurgulanmış bir tarihtir. Tamamen değiştirilmiştir. Yani o hadiselerin mevcut vaki olan hali tamamen değiştirmiştir.
Peki o zaman son bir soru sorayım.
Mustafa Kemal'in manda taraftarı olması bir kabahat değil. O mandanın aleyhindeki
menfi öyle icap ediyordu.
Şimdi mandayı siz kötü diyorsunuz, sonra da manda savunanları kötü diyorsunuz. Yani enteresan, Mustafa Kemal Paşa mandayı savunanların başında geliyordu. O kaldı mandayı savunan Halide Edipler, Abdülhak Adnanlar sürgün edildiler. Enteresan, politika böyle bir şey.
Peki Kurtuluş Savaşı'na dönüşmesi için, yani Amerikan mandası, İngiliz mandası vesairenin artık olmayacağının anlaşılması.
Kurtuluş Savaşı diye bir savaş yoktur. O da İnkılap tarihçilerinin verdiği bir isimdir. Kurtuluş demek siz bir sömürgesiniz Hindistan. Sizi sömürenlere karşı ayaklanırsınız, bir halk ayaklanması. Buna Kurtuluş Savaşı derler. Böyle bir şey yok. Bir devlet var, hükümet var.
Her ama şey işgal gayet de var. İşgale karşı yapılan
işgaller de var.
Ne deniyor yani, o zaman ona? Ne demeliyiz o savaşa?
Normal bir mukavemet savaşıdır. Bunun ne milli mücadeledir ne kurtuluş savaşıdır. Bu hadiseyi yüceltmek için verilmiş isimlerdir. Bu bir Türk-Yunan savaşıdır. İngilizler bu işin içinde yoktur. Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar yoktur. Halbuki Birinci Dünya Savaşı daha barış anlaşması bitmemiştir. Son perde oynanıyor. Yunanlar Anadolu'ya saldırtılıyor. Benim anladığım şey...
Zaten onların da ekonomik gücü vesairesi yok aslında.
Benim anladığım şey efendim için. Ki bir öğrendiğim de şu. İngilizler yeni bir Türkiye inşa ediyorlar. Bu Türkiye'de padişah olur, olmaz, Mustafa Kemal olur, olmaz, orası ayrı bir mesele. Yeni bir Türkiye inşa ediyorlar. Artık İngiliz sömürgeciliği için tehdit teşkil etmeyen bir Türkiye. Almanya ile müttefik olamayacak bir Türkiye. Petrol havzalarını, Arap topraklarını kaybetmiş küçük bir ulus devlet. Bu ulus devlette halifelik yok artık. İngilizlerin rahat edeceği bir devlet. Bunun için de İngilizlerin burada istikbalde de emelleri olacağı için, iyi ilişkileri olacağı için o zaman İngilizler düşman görüntüsünden çekilmeli. O zaman yeni bir düşman meydana getirmeliyiz. O düşman Yunanlılardır. Daha önce Sırplara teklif edilmiş. Sırp kralı reddedince Yunanlılara teklif edildi. Yunan kralı reddedildi, tahttan indirildi, hükümet değiştirildi, sansür koyundu. Yeni geçirilen kral baskıyla Anadolu'ya saldırdı. Yunanlar da istemediler saldırmayı.
Ve de ekonomik olarak da zaten
yetersizlerdi. İngilizler destekleyeceklerini vaat ettiler. Desteklemediler. Yunan askerleri buraya çok yetersiz olarak çıktı. Buna rağmen Ankara'ya kadar geldi. Burada benim anladığım Yunanların İzmir'e çıkartılmasının sebebi İngilizlerin yeni bir düşman üretmeleri. Çünkü yeni bir devlet oluşacak. Biz artık bu devlette dost olacağız. Ama bu devlet öyle kindar ki İngiliz düşmanımız, İngiliz düşmanımız demesin diye yeni bir düşman üretildi. Anketler yapılıyor. Türkiye'nin düşmanı 10 ülkeyi sayınız. Başta Yunanistan var fakat İngiltere yok. Ben şimdi düşmandır demiyorum. Şimdi en iyi olduğumuz ülkedir, ayrı mesele. Ama o tarihlerde bu sizin Kurtuluş Savaşı dediğiniz, aslında adı Kurtuluş Savaşı olmayan bir Yunan harbi, tamamen bunun için İngilizler tarafından tertiplenmiş bir hadisedir. İsteseler İngilizler Yunanlara yardım ederlerdi. Yunanlar kazanırlardı. Nitekim Polatlı'ya kadar geldiler. Ankara'nın düşmesi an meselesiydi. Başşehir Kayseri'ye taşınıyordu. Ama sonunda ne oldu? Yunanlar mukavemet edemediler. Çünkü Fransa, İtalya ve Rusya açıktan Ankara'yı destekledi. İngiltere ise dolaylı yoldan Ankara'yı destekledi. Çünkü artık İngiltere'nin planı açığa çıkmıştı. İstanbul yok, padişah yok, halife yok. Ankara merkezli yeni bir ulus devlet kurulacak ve biz bu devletle artık muhatap alıp münasebet kuracağız. Yunan Harbi budur. Ama neticede bu büyük bir konsepttir. 1919'da başlayan 1923'te, hatta 1924'te halifeliğin kaldırılmasıyla son bulan bir Kemalist inkılabın safhasıdır. Ama dediğim gibi 19 Mayıs 1919 hakikaten Türk tarihinde çok ciddi bir dönüm noktası teşkil ediyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.